destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade, program yapımcımız Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Nuri Göktaş iletiyor. Bizlere sorun ve sorularınızı iletmeniz için size sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463 34 19, 312 463 34 21. Facebook ve Twitter hesabımız TRT Destek Haddi. E-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr. Evet, bugün yine Destek Hattı'nda sizlerle hayatla ilgili noktaları konuşacağız. İnsan hayatı boyunca hangi görevi yapıyorsa onun sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü ya da sorumluluklarınızın görevlerini yerine getirmekle yükümlü. Ama hep böyle sıkıntı yaşadığımız noktaların başında geliyor. Dilimizde çok fazla kullandığımız bir ifade bu. İşte sorumluluklarını bilmeyen biri. Bu sorumluluk çok ağır. Bu sorumlulukları nasıl öğreteceğim acaba? Ya da sorumluluklarımı yapamıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz gibi. Böyle bir ifadeler kullanıyoruz. Bugün sizlerle birazcık sorumluluk duygusu üzerine konuşmak istiyoruz. Ne demek sorumluluk duygusu? Bu bir zor bir şey mi? Yani insanın kapasitesinin üzerinde olan bir nokta mı? Yoksa kişiler kendi görevlerini yerine getirirken bu sorumluluk duygusuyla ilgili noktada zorlanmadan hayatlarını devam ettirebilirler mi? Bu boyuta sizlerle bakmak istiyoruz. Şimdi burada İlkokul 1. sınıfa giden bir çocuğun sorumluluk anlamında hayata bakışıyla üniversitede okuyan bir gencin ya da bir annenin hayata bakışı farklı oluyor. Aslında herkesin hayatında yaşına ve konumuna göre yapması gerekenler var. O yapması gerekenler artık sizin hayatınızın içinde olmazsa olmaz ve yapmadığınızda sizin için bir boşluk oluşturuyorsa ve bir yetersizlik olarak açığa çıkıyor ve siz bunu yapmadığınızda etraftan bu noktalarda tepkiler almaya başlıyorsanız ya da o yapmanız gereken şeyi yapmadığınızda sonucuna baktığımızda bir problemle karşılaşıyorsak o zaman artık bu sizin için bir sorumluluk demektir. Burada ilkokula giden bir çocuk için sorumluluk nedir? Belki işte okula gitmek, sınıfında sırasına oturmak, öğretmenini beklemek, orada arkadaşlarıyla bir diyalog kurmak, teneffüste dışarı çıkmak, öğretmenini verdiği görevleri, ödevleri alıp onları gelip evde yapmak gibi bir sorumluluğu var çocuğun. Ama bunu yaparken oradaki biz 7-8 yaşında ilkokula başlayan ya da bu ilkokul 4. sınıfa kadar olan çocuklarda şöyle böyle bir bilinç göremiyoruz. O zaman demek ki sorumluluk aslında bir noktada bilinçli olmak, yani farkına varmak anlamındadır. O yüzden de yetişkin olan kişilerin sorumluluklarının farkına varmış olduğunu düşünüyoruz demek ki. Ama nedense bütün sorunlar aslında yetişkinlerden açığa çıkıyor. Niye? Diyorsunuz ki ya trafikte sorumluluğunu bilmeyen insanlar var. Kurallara uymuyorlar. Şimdi bir yetişkin düşünün. Ehliyet alma noktasında yeterli. Zihinsel anlamda bir sorun yok. Arabayı kullanabiliyor. Ama burada ne var? Trafik kurallarına uymuyor. Şimdi burada demek ki akılla alakalı bir nokta değil aslında sorumluluk noktası. Bir noktada kişinin üzerine düşen görevini yerine getirme konusunda alışkanlık kazanması ve kendi bu noktada farkındalık yaşaması anlamına geliyor. Birçok tanımı var sorumluluğun ama işte bir anne olarak düşünün. Eğer bir bebek varsa onun beslenmesinden tutun da uyku saatinin düzenlenmesine kadar, fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar bu annenin sorumluluğunda. Bununla beraber onun eğitimsel sorumluluğu var. Bir aile düşünün, çocuklarını bir ortaokul döneminde farz edelim ki bir spora yönlendirmeleri gerekiyor fiziksel anlamda gelişimi için. Ama çocukta fiziksel anlamda bir gerilik var. Bunu yapma konusunda çok da istekli değiller. Burada ne çıkıyor açığa? Anne babanın o konuda sorumluluk bilincinde bir zayıflık olduğu ortaya çıkıyor. İşte çocuklarımızın manevi hayatları ile ilgili onlara yüklememiz gereken sorumluluklar vardır. İbadetler, ahlaki değerler, bunları bütünleştirdiğimiz zaman karakter dediğimiz ya da kişilik dediğimiz bir yapı açığa çıkıyor. O zaman demek ki sorumluluk kişinin yaşına ve konumuna göre yapması gereken ve ondan beklenen davranış şekilleri olarak değerlendiriyoruz. Bunları yapmadığı zaman o kişinin yeterliliklerinde bir sıkıntı açığa çıkıyor. O zaman bilinçli olmak lazım. Peki bu bilinci kim verecek? Kim öğretecek bu bilinci? Şimdi okul döneminde öğretmenler hep böyle annelerle, babalarla yani velilerle görüştüğünde şunu söylerler çocuklarınıza. İşte ödevi yapmayan bir kızınız var ya da sınıfta sessiz durmayı bilmiyor. Sorumluluğun farkında değil. Arkadaşlarıyla çok fazla konuşuyor ve rahatsız ediyor arkadaşlarını. Veya defterini getirmemiş, kitabını getirmemiş gibi. Veya okul kıyafetine uygun giyinmeyen çocuklarımız var gibi. Öğretmen belki çocuklarımızla ilgili sorumlulukları konusunda eksiklerini bize ifade ediyorlar. Şimdi biz orada öğretmenimizin söylediği noktaları kendi evladımızda gördüğümüzde birçok anne babanın yaptığı gibi işte bak öğretmenin kızıyor, neden dersini yapmıyorsun, neden giysilerini giymiyorsun, neden işte sınıfta öğretmeni dinlemiyorsun, arkadaşına kavga, neden gürültü edip onları rahatsız ediyorsun gibi, sanki bu çocuğun yapması gereken bir şey de evet tabii ki çocuğun yapması gereken bir şey ama çocuk öğrenmemiş bunu. Demek ki orada bizim hayatımızın içinde bir anne baba olarak beklediğimiz davranışlar nelerse bunları oraya öğretmemiz gerekiyor. O zaman demek ki anne baba olmanın bilincindeki sorumluluğunda çocuklardan beklediğimiz davranışları onlara öğretebilmek için de bizim bilinçli anne baba olmamız gerekiyor. Veya beslenme konusunda sorumluluklarımız var. Dünya anlamında sorumluluklarımız var. Ülkemiz anlamında sorumluluklarımız var. Bir yine Müslüman olarak sorumluluklarımız var. Belki anne baba, eş, belki gelin kayınvalide olarak sorumluluklarımız var. O zaman demek ki sorumluluk duygusu bizim hayatımızda bize anlam katan ve bizi yapan değerlere sahip olmamız anlamındadır. O yüzden de sorumluluk duygusunu soyut bir kavram gibi düşünürken somuta indirdiğimizde sabahleyin bir annenin kalkıp çocuklarıyla beraber kahvaltı yapması, eğer kendisi işe gitmiyorsa eşini ve çocuklarını işe gönderdikten sonra evinin tertibini, düzenini yapıp kendiyle alakalı hayatında olması gereken o bölümleri belki işte bir alışveriştir, bir spora gitmektir, bir eğitimdir, bunları yerine getirdikten sonra çocukları ve eşi gelmeden önce eve ait görevlerini yerine getirmesi bir noktada annenin sorumlu olarak ortaya çıkıyor. Sağlıklı beslenmeyi yapması, kaliteli yiyecekler hazırlanması, evin tertibinin düzeni düzgün olması, gelen çocukların uyku saatlerinin planlanması gibi birçok nokta var. Ama tabii konuştuğun zaman şöyle olaylar ortaya çıkabiliyor. İşte hocam çok yoruldum artık, bunlar bana çok ağır geliyor, kaldıramıyorum diyen çocuklar, anne babalar, çocuklarının bu zorlandığını söyleyen anne babalar veya eşleriyle olan diyaloglarında sıkıntı yaşadıkları için hepsi bana kılıyor işte hocam. Hiç eşim çocuklarla ilgilenmiyor, ödevlerini yaptırmıyor ya da sanki her şey bana aitmiş gibi bir tane sorumluluk yüklenmiyor gibi ifadeler açığa çıkabiliyor. Veya çocuklarımız bu öğretmen çok fazla ödev verdi, bu okul çok fazla ağır, ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum, bu yükü almak istemiyorum gibi sanki yeterlilik ve görev anlamında bizi biz yapan ve bizi değerli kılan, bizim daha donanımlı insan olmamıza vesile olan bu konuları veya bize bir misyon at katan, yani anne, eş, öğretmen, doktor gibi noktalarda, baba gibi konularda bunları sanki bir yükmüş, bir eziyetmiş gibi neden algılıyoruz? Bunları sizlerle konuşacağız. Şimdi bize Zeynep Hanım sosyal medya hesabımızdan ulaşmış. Geçen yıl kızımı ana sınıfıma başlattım. Çok hevesli başladı. Babası görevi nedeniyle ayda bir geliyor. Öğretmeni durumu bildiği halde ziyarete gelen babasını görmesine karşı çıkmış ve kızımı azarlamış. Kızım korkmuş ama bize söylemedi ne olduğunu. İkinci hafta kızımı okula gönderemedim. Sınıf kapısına gidince boynuma sarılıyor. Öğretmenim ise beni kızımı şımartmakla suçluyor. Daha sonra öğretmeni değiştirdik ama kızım içine kapandı. Ben de okuldan aldım. Bir yıl geçti, hala okula gitmeyi reddediyor. Ne yapmalıyız? Şimdi tabii burada yine aslında bir noktada sorumluluk noktasında öğretmenin çocuğun psikolojisini anlaması, anne ile öğretmen arasındaki diyalogların daha iyi olması konusunda bir sıkıntı olduğu görülüyor burada. Mesele buradaki nokta şu: anne böyle bir durumdan dolayı çocuğun sınıfını değiştirmiş, daha sonra okulu değiştirmiş. Bugün de bu değiştirdiği noktadan sonra çocuğun okula gitmeyi reddettiğini söylüyor. Yani aslında anne olarak yaptığı davranışların gidişatına baktığımızda yanlış davranışlar görüyoruz bu noktada. Neden? Çünkü anne kendi o anki doğrusuna göre veya o karşılaştığı sorundaki çözüm üretebilmek için anne orada. Evet, ben şimdi o zaman öğretmenle kızım anlaşamadı, bunu sınıftan alayım, olmadı okuldan alayım gibi aslında bir çözüm üretmiş. Ama bu çözümsüzlük. Neden? Çünkü çocuk okulla ilgili, öğretmenle ilgili ve okulla ilgili problem yaşadığında biz bunu okul, öğretmen ve çocuk üçgeni içinde, üçlüsü üzerinde çözmemiz gerekiyor. Eğer anne kızıyla konuştuğunda öğretmenin kızabilir, öğretmendir. Aslında öğretmenin o an senin babanın arada bir ziyarete geldiğini anlayamamış. O yüzden çok kızmış öğretmenin. Fark etmemiş bu noktayı gibi öğretmeni eleştirmeden biraz koruyucu bir ifadeyle çocuğa karşı bunu ifade etse, öğretmeni de gidip de konuştuğunda yani mutlaka hocam sizin o noktada bir tepkinizin bir nedeni vardır ama hani bu konuda durumu biliyordunuz, farklı davranabilir miydiniz? Keşke böyle bir olmasaydı, kızım korkmuş o noktada siz ona bu konuda onu rahatlatabilir misiniz gibi bir konuşma içine girilseydi. Bu sefer çocuk bu okulla ilgili o genel yapıyı yaşamazdı. Sınıfa gelince boynuna sarılması, orada öğretmene ve okula güvenmek yerine anneye güvenmeye. Yani ben buradakiler beni anlamıyorlar, bana kızıyorlar ve beni rahatsız ediyorlar. O zaman sen böyle olunca ne yaptın anne olarak? Beni aldın oradan. Şimdi yine ben bu okula güvenmiyorum. Beni yine buradan al ve beni buradan kurtar ifadesini kullanıyor. Halbuki orada o güven ortamını oluşturacak şekilde bir mutlaka bir iletişim dili vardır. Yani öğretmenle de zorlanabilirsiniz. Okul idaresiyle de zorlanabilirsiniz. Orada bir psikolojik yardım alınabilirdi. Rehberlik merkezine gidilebilirdi. Ya da orada baba anne beraber gider, öğretmenin yanında oturur. Yani çocuğu da alır, daha önceden konuşarak orada öğretmenden korkmasını engelleyici bir konuşma yapabilirdi. Burada anne baba kendi duygusuyla hareket etmiş. Ya da anne kendi kızgınlığıyla, yani çocuğuna karşı yapılan hareketten dolayı anne o kadar kızgın olmuş ki kendisi öğretmene hissettiği duyguyu sergilemiş. Halbuki çocuk öğretmendir, kızmıştır, azarlamıştır, üzülmüştür. Çocuk bunu telafi edebilir, tolere edebilir bu noktada. Yani niye? Çünkü büyüktür, kızabilir gibi düşünebilir. Ama anne kendi koruma içgüdüsünden dolayı çocuğuna o yaşadığı duyguyu biraz daha derinleştirmeden yüzeysel hale getirip çözümsel bakması gerekirken, tabi bu da yine bir bu konudaki çözüm yöntemini bilmemekten kaynaklanıyor. Bunun yerine annenin sınıftan ve okuldan onu uzaklaştırması bugün bu problemin derinleşmesine neden oluyor. O yüzden bugün yapmamız gereken nokta şu olması gerekiyor. Okulla ilgili kızımıza öğretmeni ile anne beraber oturup bir muhabbetli ortamın olması. Eğer öğretmenimiz kabul ederse birkaç öğretmen ve veliyle beraber bir ayrı bir zamanda bir araya gelmek. Ya da öğretmeni ya da sınıfa özel küçük bir yiyecek ikramı anlamında bir şeyler gönderip o orada öğretmenle çocuk arasında diyalog kurulmasını sağlamak. Veya anne akşam yatarken bir masal okur gibi yapıp, bu çok önemlidir özellikle 7-8 yaşlarındaki çocuklar için, 9'a kadar 10'a kadar da çıkabiliyoruz. Masalda bir çocuk varmış, yokmuş. Hani okulla ilgili böyle bir durum olmuş. Yani kendi kızının yaşadığı durumu bir masalımsı bir ifadeyle, sanki başka bir çocuk yaşıyormuş gibi ve sonunda bu okula gitmesinin daha doğru olduğunu anlatan bir hikaye içi oluşturarak çocuğa masal boyutunda anlatırsa sıkıntı olmaz. Ya da bu çocuklarda anne bir sunucu, karşıdaki sanki o sunucuyla konuşan bir başka biriymiş gibi konuşarak bugün okulda nasıl vakit geçirdiniz, neler hissettiğiniz gibi çocukların duygularını anlatan bir konuşma şekli uygulanırsa çözülebilir veya bizler gibi uzmanlardan mutlaka bu noktada yardım alması gerekiyor. Ama anne çocuğu şımartma konusundan ziyade çocuğun kurallarına göre ve çocuğun duygularına göre hareket ettiği için, aşırı korumacı bir anne olduğu için de çocuk kendi duygularının o normalini yaşamak yerine biraz daha derin yaşaması durumuyla karşı karşıya. Bu ileride de sıkıntı oluşturabilir. İşte sorumluluk kavramı şu: nereye kadar, yani biz nereye kadar müdahale etmemiz lazım? Alanımız nedir? Bunlar çok önemli noktalar. Şimdi evliliklerdeki boşanmalara baktığımızda sorumluluk duygularındaki sıkıntılardan eş olarak, kayınvalide gelin ilişkilerine baktığımızda sorumluluk duygularının sıkıntılarına, komşuluk ilişkilerine baktığımızda, hukuki davalara baktığımızda da yine hep sorumlulukla ilgili problemler açığa çıkıyor. Hani işini iyi yapan insan kavramı artık biraz daha zorlanıyoruz. Yani iyi kavramı işini iyi yapmak ve işinin ehlinin işine ehil olan insanların ehil olan yerlere gelmesi noktaları, bunlar biraz daha sıkıntılı bir süreçten geçtiği için kaliteli bir insan dediğimiz veya belki kaliteli insan, hani bir işi yaparken bile o donanıma sahip bir insan olması anlamında sıkıntılarımız çok fazla. Bir yere CV verdiğiniz zaman birçok yazılar yazıyorsunuz, işte şura mezunuyum, şundan anlıyorum, şundan anlıyorum. O dolu olan bir sayfanın içine baktığınız zaman sorumluluk gerektiren şeyler çok fazla göremiyoruz. Daha çok keyfiyet, daha çok işte biraz beceri kazandırılan noktaları görüyoruz. Yani çocukları düşünmeye sevk edip onların hayatlarının içinde onların görevlerini yaşlarına göre bizim bilinçli anne baba olarak onlara yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ödev konusu okuldan geldi. Anne hadi ödevini yap. Hadi ödevini yap. Hadi kızım ödevini yap. Ya da gel otur bakalım beraber ödevini yapalım. Ya da hadi uyuması gerekiyor. Hadi uyu. Ya da yemek yiyecek. Hadi tabağını bitir. Yani burada bizim sürekli müdahalemizde çocukta bu davranışı geliştirmeye uğraşmak, çocuğun ben düşünmemem gerekiyor. Bunu annem düşünecek, annem söyleyecek. Babam düşünecek, babam söyleyecek. Ben şimdi televizyon seyredeceğim, oturacağım. Annem hadi kalk yat diyecek, kalkıp gideceğim. Yani otokontrol dediğimiz, yani kendi görevi, kendi hayatının içinde olması gerekenler olarak yerleşmediği sürece, böyle düşünmediği için yaş ilerledikçe ve ona yüklenen görevler arttıkça bunları yerine getirmekte de zorlanma başlıyor. Çok basit gibi gözüküyor ama çok önemli. Bir dönem artık başladık. İşte ben kızım çok okudu, üniversiteye gitti ama yemek pişirmeyi bilmiyor. Sanki hani okulla ilgili nokta sanki onun eş olmasını, anne olmasıyla ilgili noktadaki yeterliliklerini verecekmiş gibi. Yani mesleğiniz vardır, öğretmensinizdir, doktorsunuz. O mesleğinizin içinde onun eğitimini almışsınızdır. O meslekteki yeterlilikler sizin o işi iyi yapmanızı, o işin gerektirdiği sorumluluklar ve neyse onları yerine getirebileceğinizi gösterirken, bir erkek veya kadın olarak eş nasıl olunur, anne nasıl olunur, kul nasıl olunur, gelin damat nasıl olunur, bu konularda sanki çok da böyle bir yeterli bilgi almamız gerekmiyormuş gibi bir bakış açımız oluyor maalesef. O yüzden de bizim sorumluluk noktasında yetiştirdiğimiz kişilerin yeterlilikleri bizim yeterliliklerimizle hemen hemen eşdeğer olduğu için ilk önce bu noktada kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben hangi yaşta çocuğuma el yıkamayı öğrettim? Ben hangi yaşta çocuğuma misafirin yanında davranmayı öğrettim? Benim sokağa gittiğim zaman çocuğum elindeki bir kağıdı çöpe mi atıyor, yere mi atıyor? Acaba benim çocuğum büyüklerle konuşurken saygı kavramını biliyor mu? Ya da farz edeyim ki benim çocuğum başka bulunduğu bir mekanda bir elektrik ve suyu harcarken bir kontrol mekanizması çalışıyor mu? Vakti doğru kullanmayı öğretmiş miyim? Bütün bu soruları kendimize sorduğumuzda birçok eksiğimiz açığa çıkıyor ama biz bu eksiği hocam ben söyledim ona, yani yap dedim ama yapmadı gibi düşünüyoruz. Halbuki bu sözle yapılan nokta değildir. Bil fiil davranışla öğretilen bir noktadır. Yani taklitle başlayan çocuğu uyarımızla devamını getiririz. Uyarının devamında da o hareketleri yapması için bizim onunla beraber 20 gün, 30 gün aynı hareketi tekrar etmemiz gerekiyor. Aa hocam, yani biz bunu nasıl kaldırayım? 2-3 tane çocuk var, hayatım var, işim var, gücüm var. Bütün bunlara baktığımız zaman sanki biz sadece o görev neyse o halin içine girdik. Yani işte anne olduk, eş olduk, baba olduk, eş olduk. Tamam, yeter bunu kadar. Çocuk da üstüne düşeni yapsın. Ben ona söylüyorum zaten. Görüyor etrafta. Bunları yerine getirsin gibi düşünülüyor ama maalesef bunlar olmuyor. Sınır çizmek, alanı iyi belirlemek. Bu çok önemli nokta. Üstümüze vazife olmayan şeyleri karışmamak. Üstümüze vazife olan şeylerin en iyisini yapmak. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki iyilik yapmak, yardım etmek veya başkasının hayatını kolaylaştırıcı adımları atmak, bunlar sanki hani çok da iyi bir davranış gibi değil de hani kötü bir davranış, yani lüzumsuz bir yük taşımakmış gibi. Farz edin ki yolda bir tane çöp görüyorsunuz. Biri bekliyor ki onu gelsin kaldırsın birisi. Halbuki ilk gören sizseniz, siz kaldırın o noktayı. Yani orada bundan bir rahatsızlık duyuyorsanız o zaman siz düzeltin veya işte çocuksunuz, erkeksiniz, annesiniz, babasınız, yaşlı, genç fark etmiyor. Masada bir bardak gördünüz evde. Bu bardak duruyor orada. Oradan seslenip de bu bardağı kim koydu bunu kaldırın demek yerine siz o bardağı kaldır götür yerine koyarsanız sizi izleyen kişiler de yani aslında bu babamın annemin görevi değildi ama bunu kaldırdı, götürdü, mutfağa koydu. Ha demek ki ben de göreyim ya da bunları yapayım demeye başlıyor o noktada. Boşa yanan bir elektriği kapatmak, boşa akan bir çeşmeyi kapatmak, sokaktaki bir hayvanın eğer bir ihtiyacı varsa onun oradaki ihtiyacını gidermeye çalışmak, belki işte bir kapının önündeki bir çöpü kendimizin kaldırıp çöpe atmamız gibi aslında detay gibi gözüken ama çok önemli olan yani bir noktada toplumsal bir yapının temeli oluyor eğer sorumluluklarını bilen bireyler olursa. Evliliklerde benim çok yaşadığım nokta var. İşte erkek geceliğin geç bir vakte kadar kalabiliyor dışarıda. Diyor ki yani ben eve gelsem şimdi yapacağım bir nokta yok. Yani ne yapayım seninle oturayım? İşte sen çocuklarla ilgileniyorsun. Ben kahvede zaman geçireceğim. Gerçekten şöyle bir dışarı çıkıp bakıyorsunuz. Kahvede insanlar çok kalabalık oyunlar oynuyorlar. O kadar büyük bir iş gücü de çıkıyor ki o noktada. Ne yapalım yani hocam rahatlamayalım mı gibi. Şimdi beyni rahatlatmak anlamında düşündüğünüzde hep benim söylediğim bir şey vardı. Yani elimizi şuraya koyalım. Bir 10-15 dakika tutalım burayı. Dersiniz ki kaldırayım artık şu kolumu uyuştu dersiniz. Beyni de uyuşturmamak lazım. Ruhu da uyuşturmamak lazım. Görevlerimizi yerine getirmek lazım. Farz edin ki ibadetler konusunda diyorsunuz ki bak. Bu aleme boş bir şey için gelmedik, ömür bitiyor, ölümlü bir dünya diyorsunuz. Biliyorum, biliyorum hocam. Peki yani iyilik yapıyor musunuz? İşte ya da başkaları insanlara yardım ediyor musunuz? Ya da kendinizde değişmesi gereken huylar varsa bunları düzeltiyor musunuz? Öyle ki aman hocam onlar da şimdi kim uğraşacak? Bunlar zor işler. Ya da işte namazı kılıyor musunuz? Ama biliyorum ama kim yapacak hocam bunları gibi. Aslında çok bize çok getirisi olacak ama yapıldığı zaman da çok az emek gerektiren şeylerden bile kaçıyoruz. Sanki aklımızı kullanmak istemiyoruz. Sanki aklımızı kullandığımızda çok yorulacakmışız gibi düşünüyoruz. Halbuki anne olmak, baba olmak, eğitimci olmak, doktor olmak, daha çok insana hizmet etmek, daha çok insana ulaşmak, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak insani değerler noktasında sizin en iyi seviyede olduğunuzu gösteren bir ölçüttür. Gökçe Hanım bize sosyal medya hesabından ulaşmış. Evlilikle ilgili bir sorusu var. 33 yaşındayım ve bekarım. Evliliklerle ilgili görüşmelerim hep olumsuz sonuçlandı. Bu durumda bende güven problemine neden oldu. Ancak son olarak görüştüğüm beyefendi bende tam ters etki yapmış. Onunla konuşmaktan ve vakit geçirmekten memnunum. Ben sigarayı sevmiyorum diye sigarayı bıraktım. Bu beyefendinin durumu arkadaşım halime göre biraz aşağıda. Maço diye tabir edebileceğimiz tavırlar sergiliyor. Benim çalışma saatlerim lükse düşkün olup olmadığım gibi konuları sorguluyor. Bana göre biraz yaşlı. Bunun yanında boy farkımız 35 santim. Bu kişiyle evlilik konusu eğitim, sosyal, ekonomik farklar sorun oluşturur mu? Ne yapmalıyım diye. Şimdi tabii evlilik çok hassas nokta. Burada şimdi yine tekrar bir noktada bir sorumluluk konusundan bakalım. Çalışıyor ki hanımefendi kendini yetiştirmiş. Bundan önceki görüşmelerin hepsinde sıkıntılar yaşamış. Ama bu beyefendiyle hoşnut. İşte sigarayı bırakması güzel bir nokta. Demek ki beyefendi aslında bırakmak da istiyordu ama kendinde bu noktada bir destek gördü. Maço gibi bir dediğimiz nokta herhalde biraz daha kaba davranışlar sergiliyor. Yaş ve boy farkının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani çok az bir boy farkı var. Yaş dediğine göre herhalde 2-3 yaş büyüktür ya da 5-6 yaş çok önemli değil. Eğitim, sosyal ve ekonomik farklar sorun oluşturmuyor gibi söylemiş. Sorun oluşturmayacak noktalar konusunda beklentileriniz çok yüksekse Gökçe Hanım. Eğer siz etrafın sözlerini çok önemsiyorsanız, bu beyefendiyle geçirdiğiniz vakitten ve onunla konuşmaktan ve paylaşmaktan memnun olduğunuzu ifade etmenize rağmen etrafın gözüyle bakıyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Yani aslında siz çabuk etkilenen, karar verirken de başkalarının düşüncelerini biraz daha önemseyen bir noktadır. Şimdi çöpsüz üzüm arayan üzümsüz kalır. Misali evliliklerde ve sosyal ilişkilerde her insanın kendine göre artı ve eksileri vardır. Yani 10 birim üzerinden bir kişi 10'da 10 tam bir bütün olarak beklediğimiz performans o bizde yok ki onlarda da olsun. O yüzden kişi kendinde karşıdaki oluşacak olan problemlere karşı ben nasıl bir bakış açısı sergileyebilirim? Bunu nasıl toparlayabilirim? Ben bu noktada bu konuda bir sıkıntı olduğunda bunu aşabilir miyim? İlk önce kendine bakması lazım. Yani evet ben boy farkı benim için çok önemli değil. Zaten gerçek anlamda da değil bir uzman olarak söylediğimizi. Yaş çok da değil. Yani çünkü hanımefendinin kızımızın yaşı da yeni evleneceği beyefendinin yaşı da birbirine yakın yaştır. Bu noktada yani dönem olarak 30'lu dönemler hani çok 18-20 olsa biraz daha kendinden yaşlı konumda dediğimiz nokta olsa burada bir çatışmalar çıkabilir. Burada çalışma saatlerimi yüksek düşkün olup olmadığım gibi konuları soruyor. Çok önemlidir. Niye? Çünkü beyefendi sizin kaçta gelip kaçta gelmeyeceğinizi evin düzeni açısından soruyordur. Maço dediği zaman birazcık herhalde biraz daha böyle kuralları olan herhalde o anlamda negatif anlamda kullanılmış ama ben pozitif olarak anlayacağım bunu o şekilde değerlendirmemek lazım. Lükse düşkünlük de yani evle ilgili noktada israf boyutunda bir hayatı var mı? Yani ben para kazanıyorum istediğimi harcarım modu mu var yoksa gerçekten bir evin noktasında bu evliliktir ihtiyaçlar belirlenmeli. Harcamalarımız ona göre olmalı, birikimlerimiz ona göre olmalı gibi düşünen, akleden biri mi olması gerekiyor? Yani farz edelim ki siz istediğiniz saatte geldiniz ve çok lükse düşkünsünüz. Bunda beyefendi sorun yapmadı. Bu sizin için sorun olmalı aslında bir noktada. O yüzden de biz hayatımızın belli bir düzeni varsa ve bu düzen içinde evliliğimizi yürüttüğümüzde şöyle düşünmemiz lazım. Yani ben yani çocuk olsa bu çalışma hayatları içinde çocuğumu nasıl büyütebilirim? Sabahleyin çok erken çıkıp akşam geç geliyorsam yemek saatleri nasıl olmalı? Eşimden sonra mı geleceğim, önce mi geleceğim? Bunlar da bizim açımızdan önemli noktalar. Çünkü yemek yapma sorumluluğu direkt bir kadının üzerinde bir yükümlülük olarak görülmese de bir kadın olarak tertip düzen evin plan ve program noktası daha çok biz kadınlara ait bir noktadır. Çocukların yetişmesi yani bebeğin dünyaya gelme konusunda taşıdığımız yük, onların daha sonraki beslenme programları bunlar anneye ait noktalardır ve kadına ait noktalardır. Erkek biraz daha belki evin daha diğer detay noktalarıyla ilgilenebilir. İşte siz misafir ağırlamayı siz planlayacaksınız beyefendi de onunla ilgili alışverişlerdir. Belki biraz daha temizlik düzen konusunda size destek olacaktır. O yüzden de sorumluluk kavramını zamana göre planlamak ama kadınsı ve erkekli özellikler noktasında da dikkat etmemiz gerekiyor o konuda. Mesela sorumlulukla ilgili noktalarda belki uç noktada az noktalar olabilir ama artık kadınlar kadınsı olmaktan, erkekler erkeksi olmaktan çıktılar gibi geliyor. Bir kadının kadınsı bir vasfıyla giyinmesiyle bir erkeğin giyinmesi arasındaki farkı koymamız gerekiyor o noktada. Kadına benzeyen erkekler, erkeğe benzeyen kadınlar bunlar da sorumluluk sahibi noktasına sıkıntı çıkıyor. Niye? Siz cinsiyetle ilgili bir problem yok. Yani kadın olmaktan ve kadınsı yapıyı yaşamaktan memnun olmanız gerekiyor. Bu sizi rahatsız eden bir noktaysa ve halinizden bir sıkıntı duyuyorsanız, sorumluluklarınızı yerine getirmekte zorlanıyorsunuz. Bu bir psikolojik anlamda bir sıkıntının ifadesidir. Yani o yüzden de bizim belki burada kendimizden ne bekliyoruz? Bizden insanlar neler bekliyorlar? Mesela terapilerde görüştüğümüz çocuklarla ilgili sorduğum zaman ne yapıyorsun okuldan geldikten sonra gibi söylüyorum. Neler yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Ödev yapıyorum gibi. Yani bu çocuk okuldan geldikten sonra hangi saatte yemek yiyecek? Hangi saatte bir şey izleyeceği varsa izleyecek. İzleyeceği şey nedir? Neyin için izleyecek? Yani konu ne olması gerekir? Ve yediği yemekler onun sağlığı ve yaşına uygun mu? Kaçta uyuması gerekiyor? Hangi kitapları okuyacak? Hangi odada çalışacak? Bunlar annenin planlaması gereken bir noktalar. Bu planı yapmakta zorlanıyorsa ama hocam kocaman bir çocuk artık kendi yapsın diyorsak sıkıntı var bu noktada. O plan bizim bir düzenimizin olmasını gerektiren bir nokta. Ya da işte veriyoruz tabletleri, telefonları çocukların önüne. Ondan sonra da hocam öyle videolar izliyor ki yani ben izlemiyorum. Zaten sen izlemeyeceksin burada. Çocuk bunu izlerken şuna bakacağız o noktada. Ben o düşünmedi, o akletmedi. Ben düşünüp aklettim mi? Yani benim aklımla onun aklının arasında onu koruma, ona doğruyu gösterme, Onun tehlikelerden koruma, onu geleceğe hazırlama, onun hayatında sorumluluklarını yerleştirme konusuna ben acaba sorumluluk sahibiyim? Yani ben düzenli miyim? Çocuktan düzen bekliyorum. Ben kitap okuyor muyum ki çocuktan kitap okumasını bekliyorum. Ben acaba vakit planlaması yapıyor muyum ki çocuk da vakti planlamayı öğrensin? Yemek konusunda bir kriter var mı? Yani asit içecek içiyor mu çocuk? Veya yemeğinde hangi yemekleri yiyor? Bu bir yeterli ve dengeli beslenme var mı? Uykusu kaliteli mi? Ama hocam beni dinlemiyor. O zaman orada ne oluyor? Biz kendi sorumluluklarımızın gerektirdiği o bilgi ve deneyimler veya yeterliklere sahip olmadığımız için bizle beraber yaşam alanının içinde de birçok sorunlar ortaya çıkıyor ve biz bu sorunlarla da daha sonra çatışma yaşıyoruz. O yüzden de sorumluluk kavramında tabii biraz daha anne ve çocuk konusundan gidiyoruz ama her noktada aynı. Yani çalıştığınız bir kurumun mutfağından sorumluysanız, mutfaktaki elektriği kullanmak, oradaki suyun tüketimi, oradaki malzemelerin kullanması, temizliği size ait olan bir nokta. Yani buradaki konu sizin dünyanızın içindeyse onun en iyisini yapmakla yükümlüsünüz o konuda. En iyisini yapma konusunda bir kişi yapabildiği kadarını yapıyorsa aslında orada sizin yetersizliğiniz açığa çıkıyor. Ben genellikle okula giden çocuklarla konuşurum. Puanlama sistemiyle ilgili farz edelim ki matematikten 60 aldınız, tam puan 100. Şöyle bir düşünüyorsunuz derim. Yani benim aklım 60'lık. Ya ben 60'lık akıl bana yeter mi diye düşünüyorsunuz. Hayır hocam öyle şey mi olur diyorsunuz. Ama öyle diyorsunuz. Yani ben 60'lık öğrensem yeter. 40, geri kalan 40'a benim aklım yetmiyor ya da ben bunu öğrenemiyorum. Aslında kendimize biçtiğimiz bir değer kavramıdır o noktada. İşte temizliğe bak özen göstermek, aile bireyleriyle ilgilenmek, manevi hayatımızın sorumluluğunun olması. Mesela şöyle söylüyorum. Ben öfkeliyim hocam diyor. Ben bağırır kızarım yani. Ben böyle bir erkeğim. Şimdi kendini böyle tanımlayan biri negatif tanımın içinde bunu bir artı olarak koyuyor. Ne demektir bu öfke? Yani ben aklım yok. Kontrol edemiyorum kendimi. Şimdi kendinizi kontrol edemeyen bir yapıya sahipseniz o zaman sizin evlatlarınız, sizin iş arkadaşlarınız, sizin eşiniz, diğer bireyler sizi hangi noktada önemsesin, hangi noktada size değer versin, hangi noktada sizin değerlerinizi kendi değerleri yapsın. O zaman demek ki şöyle dönüp bakacağız. Yaşım kaç, mesleğim ne, hangi konumdayım, neye inanıyorum ve benim sınırlarım nelerdir? Bunların hangisini yerine getirebiliyorum? Hani geceleyin yattığımızda bir muhasebe yaparız ya. Hani bugün gerçekten çalıştığım kuruma hizmet ettim mi? Aldığım paranı helal ettim mi? Yani helal kazandım mı? Üstüme düşen işi yaptım mı bugün? Benden beklenen neyse onu yerine getirdim mi? En doğrusunu yaptım mı? Geldim evde anne ve baba olarak, eş veya çocuk olarak ben bütün sorumluluklarımı yerine getirdim mi? Yani bugün herkes benden memnun mu? Kul olarak memnun mu? Yani ben bugün ülkem için bir şey yaptım mı? Ben bugün dünya için bir şey yaptım mı? Neyi düşündüm? Yani insan olmak. Aslında sorumluluk insanın görevidir. Ve biz insan olarak bunları aslında yapmamız gerekiyor. O yüzden de geniş bir konu olmasına rağmen sorumluluk duygusu kişinin kendini test edeceği bir çetelesinin olması gerekiyor. Bu en basit yani kendi dişinizi fırçalamanız, elinizi yıkamanız, aldığınız bir çöpü yerine atmanız, bir marketten alışveriş yaparken tartan kişinin doğru tartması, size yardım etmesi, kasadaki kişinin görevini yaparken yüzünün güler yüzlü olması ve işini iyi yapması, hesabını iyi tutması. Aslında çok detay gibi gözüken ama herkesin kendi hayatı içinde kendine verdiği önemle alakalı. Yani sorumluluk kişinin kendiyle barışık olmasının, kendi yeterliklerini önemsemesinin, yani kendine değer vermesinin önemi. Biz hep diyoruz ki işte iyi öğretmen olsun, iyi eş olsun, iyi doktor olsun, iyi mühendis olsun, iyi amir olsun diyoruz. İyi bekliyoruz ve o iyinin içinde de kişinin bizi o misyonu taşıyan, onun gerektirdiği görevlerini yerine getirsiniz istiyoruz. O yüzden birinden beklemekten ziyade biz iyi olacağız. Biz hangi görevler bize yüklenmişse ve o görevler bizim için yerine getirilmediğinde başkalarının hayatına verdiğimiz zararları da düşündüğümüzde aslında ne kadar önemli bir yer edindiğimizi ve Allah'ın bizi bir kul olarak yarattığını ve önemli yarattığını, yani bize değer vermiş, yaratmış. O zaman bu aleme boş gelmedik. Ne için geldiysek onu çok doğru düşünüp ona göre yaşamamız gerekiyor. Evet, bugün bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir konuda soru ve sorunlarınıza çözüm olmak için yine aynı gün saatte sizlerle buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Destek attı.